adam TRT Genel Müdür Yardımcısı. Bacanağı TRT'de işe giriyor. Kayınbiraderi işe giriyor. Onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok. Ondan sonra ne yapıyorlar? Mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar? Sürpriz! Biz de TRT'de başladık. Adana'da bir YouTuber arkadaşını direğe bantla bağlamış. Tokat atan 1 lira, kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş. İstanbul Beyoğlu'ndan gelen bir haber var mesela. Beyoğlu'nda Filistinli turistin telefonunu çalan Tunuslu yakalandı. İşte Beyoğlu'nun geldiği durumu en güzel anlatan.
Daiki'nin sunduğu Nihat'la Muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda.
Daikin, evde işte serinletir. Daikin, ideal serinlik verir. Daikin, doğru hava uzmanı.
Daiki'nin sunduğu Nihat'la Muhabbet başlıyor.
Dışımda kalıyorsun, oysa seni bir düşününce içime sığmıyorsun. Zaman zaman, zaman zaman, o zaman. Zaman zaman, zaman zaman, o zaman. Kapatınca yanımda oluyorsun. Seni öpsem, seni okşasam farkına varmıyorsun. Zaman zaman, zaman zaman, o zaman. Zaman zaman, zaman zaman, o zaman.
Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı, günlerden salı. Tarih 16 Ağustos, 7:06 dakika geçiyor saat. Dünün aksine gökyüzünde bulutların olmadığı, baya böyle pırıl pırıl bir güneşin kendini gösterdiği ve belli ki epey de sıcak olacak bir İstanbul gününün sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına.
Kederlerden boğuldum, bir çare düştüm, ezildim. Ne arar gönül çıkmazlarda, çare hayat senin elinde. Elden yar olmaz, dinle beni. Senin tek dostun yine sen. Aç gözünü, seyreyle dünyayı. Bak neler görüyor gönül penceren. Ha bir adım önde arkada, nedir canım bu koşuşturma? Anam beni bir kere doğurdu, bir daha gelmem dünyaya. Ha bir adım önde arkada, nedir canım bu koşuşturma? Anam beni bir kere doğurdu, bir daha gelmem dünyaya. Kederlerden boğuldum, bir çare düştüm, ezildim. Ne arar gönül çıkmazlarda, çare hayat senin elinde. Elden yar olmaz, dinle beni. Senin tek dostun yine sen. Aç gözünü, seyreyle dünyayı. Görüyor gönül penceren. Ha bir adım önde arkada, nedir canım bu koşuşturma? Anam beni bir kere doğurdu, bir daha gelmem dünyaya. Ha bir adım önde arkada, nedir canım bu koşuşturma? Anam beni bir kere doğurdu, bir daha gelmem dünyaya. Kere doğurdu, bir daha gelmem dünyaya. Ha bir adım önde arkada, nedir canım bu koşuşturma? Anam beni bir kere doğurdu, bir daha gelmem dünyaya.
Başında bir zam iptali haberiyle başlayalım. Dün söylemiştim, motorine bir zam bekliyoruz diye 1 lira 26 kuruş zam yapılacaktı motorine. Sonra dünya petrol fiyatlarında, petrolün varil fiyatında bir düşüş gerçekleşti. Ve akşama doğru bu zam iptal oldu. Dolayısıyla gün içinde gece zam gelir diye deposunu dolduranlar normal fiyattan doldurmuş oldular. Bu gece yarısından sonra bu arada benzinde bir de indirim bekliyoruz. Onu da söyleyelim. Yine bu petrol fiyatlarının düşüşüyle alakalı. Hayır, bu indirim haberlerini veriyorum. Çünkü indirim haberi vermeyince bu kez Hazine ve Maliye Bakanı'ndan fırça yiyoruz. Bak gördün mü, indirim oldu, 22 liraya düştü, kimse haberi yapmıyor falan diye.
Gözlerim küfür,
22 liraya düştü ama. Yani 22 düşmüş hali ki 22 değil bu arada, onu da söyleyeyim. Yani mazota bu zam iptal oldu. Zam yapılmamış hali bile şu anda zaten 23,5.
Aklım paçavra, ruhum kadavra.
Hayır, 22 belli bir baremse onu bilelim, ona göre yapalım diye söylüyorum hani.
yana oturduğun sofra. Şölen olsun yalan dünya, senin olsun aklın paçavra, ruhun kadavra. Yerinde olsam dokunman bana oturduğun sofra. Şölen olsun yalan dünya, senin olsun.
Yine bir resmi gazete durumu var. Dün gece siz uyurken yayınlanan resmi gazetede yeni bir karar. Şöyle, birkaç gündür dillendiriliyordu, hatta bir haftadır neredeyse konuşuluyordu. İkinci el otomobil satışlarıyla alakalı bir durum var. İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler diyor. Yani normal vatandaş değil. İkinci el otomobil satışı işi yapanlar. Otomobil ve arazi taşıtlarının satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6000 kilometre geçmedikçe doğrudan ya da dolaylı olarak yapamaz diye bir kanun. Bir yönetmelik yayınlandı ya da öyle diyelim. Hani bu otomobil alınıyor, bekletiliyor, ondan sonra satılıyor falan durumları var ya, ikinci el ticareti yapanlarla ilgili böyle bir karar alındı. Sokaktaki vatandaşla ilgili değil durum. Şimdi bu durumda ne olacak? İkinci el ticaretiyle iştigal edenler dediği, tabii büyük kurumsal olan firmalar var, onlar ayrı. Ama mesela galeriler ne yapacaklar? Bu sefer kendi üstlerinden değil, birilerinin üstünden yapacaklar bu işi. Onun önüne nasıl geçilecek? O kısmı belli değil. Ama şimdi hem alınan bu karar, hem de eğer önümüzdeki günlerde bir matrah düzenlemesi olursa, ki öyle olacakmış gibi görünüyor, sıfır kilometre otomobillerle alakalı, o alınan ÖTV ile alakalı böyle bir takım matrahlar var ya, işte onların artırılması bekleniyor. Dolayısıyla bu otomobil işi önümüzdeki günlerde epey bir karışır, epey bir değişir gibi görünüyor. Dünyanın otomobil vergilendirme sistemi en karışık ülkesiyiz. Çok net bir şekilde söyleyebiliriz bunu. Güneş söndü seni görünce. Otomobilde ÖTV neymiş zaten ya? ÖTV neymiş zaten? Bir tane vergi alırsın otomobilden. Dünyanın birçok ülkesinde böyledir. KDV benzeri bir belge vergi alınır. Sadece bunu ödersin. Başka bir şey ödemezsin. ÖTV neymiş ya? Ha, bu ÖTV bizde bir tane. Otomobil alırken TRT'ye para ödüyoruz. Kamyon alırken TRT'ye para ödüyoruz. Otobüs alırken TRT'ye para ödüyoruz. Niye? Motosiklet alıyoruz, TRT'ye para ödüyoruz arkadaş. Yani sonra ne oluyor o TRT'ye ödediğimiz paralar? Ha işte olan da bu. Al buyur.
Olmaz ben sevince yaklaş bana, yaklaş bana. Dursun dünya, yeter bize dört duvarda. Kalır anım, kalır acım seninle.
Dün başta İstanbul olmak üzere birçok kentte aşırı yağışlar gerçekten de ortalığı savaş alanına çevirdi. Dün sabah yayında söylemiştim, Marmara bölgesinde epey etkili olacak, hatta İstanbul üzerine çok şiddetli bir yağış geliyor diye. Nitekim öğle saatlerine doğru yağan yağmur, ki bizim buralarda da Kafa Radyo'nun olduğu yerlerde de Beykoz'da da inanılmaz bir yağmur yağdı. Gerçekten de son zamanlarda gördüğümüz en şiddetli yağmurlardan bir tanesiydi. Ankara'da hem yağmur hem fırtına vardı. Ve bildik manzaraların yanında Ankara'da başka enteresan bir manzara vardı. Her türlü afete karşı dayanıklı denilen AFAD binasının dış kaplamaları fırtınada uçtu sevgili dinleyiciler. Şimdi doğal olarak Ankaralılar dediler ki, yani AFAD binası böyle fırtınada bu hale geliyorsa, 2013 yılında 67 milyon lira harcanarak inşa edilmiş ve her türlü afete dayanıklı olduğu iddia edilmiş AFAD Başkanlığı. İşte bu AFAD Başkanlığı'nın dış kaplamaları da uçmuş. Eskişehir yolunda bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, kısaltması yani açılımı bu AFAD. Bu binanın dış kaplamaları uçmuş. AFAD'ın açıklamasında hani yapısal bir hasar yok denmiş. İnşaat ihalesini Atlı İnşaat, Silahtaroğlu İnşaat, Hüsamettin Peker İnşaat iş ortaklığı almış. 2013 yılında 67 milyon 700 bin liraya. Yapımı 2015 yılında tamamlanmış. Her türlü afete dayanıklı olduğu iddia edilmiş. Hatta o dönem yapılan açıklamada AFAD binası afet anlarında her türlü ihtiyaca cevap verebilecek, her türlü afet durumunda ayakta kalabilme gerekliliğinden hizmet binasından bağımsız planlanmış. Elips tasarımı statik olarak yapıyı güçlendirmiş. Operasyon merkezi içinde üst düzey yöneticilerin bulunabileceğinden güvenlik sebebiyle Eskişehir yoluna uzak konumlandırılmış. Sonuç, fırtına da dışı uçmuş. Bari bunu bir dinle. Zaman bize karşı, ruhum fena aşı, aklıyım tabi dinle. Gece üçte ben ve ver duşlar. Yani AFAD binasını bile afete dayanıklı yapmamışlar mı diye soruyorsanız. Biraz bekleyin, birazdan size bu Konya'da yapılan İslami dayanışma oyunları ile ilgili, oradaki bu spor organizasyonu ile ilgili gelen son bilgileri anlatacağım. Ki dün biraz anlatmıştım, hatırlayacaksınız. Hani atletizm pisti ile ilgili kırılan rekorların geçersiz olmasına sebep olan yanlış kablolamadan tutun da meğer daha neler olmuş Konya'da. İşte onların hepsini birazdan daha detaylı bir şekilde anlatacağım. O yüzden AFAD binasının afete dayanıklı olmaması gözyaşları içinde kalacak.
Göklere sığmayanım, gök ve deniz yerine gözlerini koyalım. Ey benim yerlere ve göklere sığmayanım, birbirimiz yerine kimseyi koymayalım. Ay ay ay ay, dünyada olan aldırmam bana ne. Ben aşkının yoluna çektim, neler çektim, nerelere gittim de beni incittin. Hep bu saat karesin, hep bu saat sen. Hep mi sana çeyrek, hep bu senin karesin. Görmeleri sen yoksun, hep mi bana seyrek.
Dün Ankara'da ağaçlar devrildi fırtınadan diye Bahçeli Evler 3. caddeden bir görüntü var. Burada aynı şekilde Beykoz'da da ağaçlar devrildi. Burada da çok fena bir fırtına vardı.
Görmeleri sen yoksun, hep mi bana seyrek.
bugünle birlikte sıcaklıklar yeniden yükselmeye başlıyor. Gün içi sıcaklıkların 30 derecelerin üstüne ulaşmasını bekliyoruz. İstanbul'da nemde bir artış var. Yeniden sıcak günlere geri dönüyoruz anlayacağınız.
Gözlerini koyalım ey benim yerlere ve göklere sığmayanım. Birbirimiz yerine kimseyi koymayalım. Ay ay ay ay. Hayat yolunu yürümek elbette ki zor. Her adım seni başka hallere kor. Hayat yolunu yürümek elbette ki zor. Her adım seni başka hallere kor. Sığınılacak yerin yoktur yoktur yarın koynundan yüce. Sığınılacak yerin yoktur yoktur yarın koynundan yüce. Sana çeyrek. Hep bu senin karesin. Görmeleri sen yoksun. Hep mi bana seyrek.
Bugün ilerleyen dakikalarda eğitimle ilgili konuşacağız. Dün söylemiştim. Şimdi malum öğretmenler ayakta. Ki biz tatile gitmeden önce de konuşuyorduk burada. Hani şu uzmanlık sınavıyla alakalı mesele. Bu meseleyle ilgili Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı bir açıklama var. O açıklama üzerinden konuşacağız. Eğitimle ilgili konuşacağız. Dolayısıyla bugünlerde işte bu kayıt peşinde koşanların da aynı zamanda yaşadıklarını bir nevi gündeme taşımış oluruz diye düşünüyorum. Peki Salı gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz? Dönelim hemen trafiğin durumuna bir bakalım. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la Salı gününün sabahındayız. 7.30'u geçtik. Gece gelen bir zam yok. En azından benim bildiğim bir zam yok. Benzine bir zam gelmedi mesela. Mazota bekliyorduk. O iptal oldu. Benzine bu gece yarısından sonra indirim gelme ihtimali var. Yazık oldu masum. Ama gece resmi gazetede bir karar yayınlandı. Az önce söyledim. İkinci el ticareti yapanlar aldıkları arabayı 6 ay ve 6 bin kilometre olmadan satamayacaklar. Tabii ben bunu ilk söylediğim andan itibaren ikinci el ticareti yapmayan sivil vatandaşlardan öyle çözüm önerileri geldi ki. İnsan şey diyor, siz Türk esnafını hiç tanımamışsınız. Onun bir şekilde yolu bulunur diyorlar yani. Çünkü bak neler yapıyoruz biz, aklımıza neler geliyor. Bunu mu çözemeyeceğiz yani? Dolandırıcılar boş evleri kiraya veriyormuş sevgili dinleyiciler. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, dolandırıcıların boş gördükleri evleri ev sahiplerinin haberi olmadan başka birilerine kiraya vermeye çalıştıklarını söylemiş. Şahin, dolandırıcılar çilingire kendini ev sahibi olarak tanıttığında çilingir o durumun sağlamasını yapmıyor ve bu sayede evi açtırarak rahatlıkla kiraya veriyor. Ev sahipleri boş evlerini mutlaka perdeyle kapatsın. Kira konusunda da işi sağlama alıp kiracıyla bizzat muhatap olsun demiş. Sen de diyorsun ki aldığın arabayı 6 ay satma. Ey. Okumadın yok ki tahsili.
okumadın yok ki tahsili. Okumadın yok ki tahsili.
Dün konuşmuştuk ya hani bu Konya'daki İslami dayanışma oyunlarında atletizm pistinde yaşananlar, ilk 3 gün işte kırılan rekorlar, ki bir sürü böyle dünya rekoru kırıldı, Türkiye rekoru kırıldı haberleri falan geliyordu. Meğer orada bütün o ölçümleri yapılan yapan sistem, kablolama falan yanlışmış ya. Dün onu konuşmuştuk. Şimdi daha böyle detaylar gelmeye, haberler gelmeye devam ediyor Konya'dan. Atletizmde sonuçların dünya sıralaması ve rekor geçerliliği teknik aksaklıklar yüzünden iptal edilen İslami dayanışma oyunlarında organizasyon yetkililerinin Atletizm Federasyonu'nun uyarılarını dikkate almadığı öğrenildi. Şimdi bu sadece atletizmle ilgili olanlar, başka olan biten şeyler de var diğer dallarda da. Atletizmde bir şey daha olmuş bu arada, onu anlatacağım asıl. İstanbul. Ama bugünün bir salı olduğunu.
Elvan elvan memeler, kavşamıyor düğmeler. Bugün günlerden salı, yarın bir reyhan dalı. Gören maşallah desin, digi digi dal dal, digi dal dal. Elvan elvan memeler, kavşamıyor düğmeler. Nereden salı, yarın bir reyhan dalı. Gören maşallah desin, digi digi dal dal, digi dal dal.
Şimdi salı oldu işte, tam salı. Ne diyordum? Heh. Pist yarışlarının 3 gün sonuçlarının dünya sıralaması ve rekor geçerliliği, yeni atletizm pistinde yaşanan teknik sorunlar sebebiyle iptal edildi. Minder, direk, kronometre, kablo gibi ekipmanların standartlara uymadığı belirlenirken tartan pist, bak burası mühim, tartan pist beton yerine kum üzerine inşa edilince çöktü. 110 metre engelli de Miktat Sevler'in takılıp düştüğü engel yüzünden altından beton yerine kum çıkan pist yapıştırıcı ile tamir edildi. Atletizm Federasyonu'nun malzeme tedariki ve pist inşaatı konusunda organizasyon yetkililerine uyarılarda bulunduğu, ancak bunların dikkate alınmadığı öğrenildi.
Nereden salı, yarın reyhan dalı.
Hangi müteahhit yapmış acaba? Yani muhakkak tanıdıktır da. Hangisi acaba? Sadece bu da değil. Bakın İslami dayanışma oyunlarında başka neler olmuş. Konya Büyükşehir Belediyesi stadının zemini açılış töreninde bozulmuş. Bu nedenle Konyaspor Başakşehir maçı Eskişehir'e alınmış. Dün Eskişehir'de oynandı ya maç. O Eskişehir'de oynanmasının sebebi Konyaspor maçının bu. Bazı uluslararası federasyonlar organizasyonu tanımadığı için hakemler maç ve yarışmaları kokartsız yönetmiş. Bisiklette madalya töreninin anonsları yeni velodromun ses sistemindeki arıza sebebiyle el megafonuyla gerçekleştirilmiş. Yeni velodrom diyor yalnız bu arada, yeni yani. Yeni ama ses sistemi çalışmıyor. Güreş izlemek isteyen seyirciler salona sokulmamış. Tesis müdürünün kimseye sormadan kendi başına böyle bir karar aldığı ortaya çıkmış. Niye öyle bir karar almış acaba? Ya ne bileyim yani. Konya'da İslami dayanışma oyunları var. Güreş müsabakaları düzenleniyor. Tesis müdürü diyor ki izlemeyin siz bunu. Niye? Güreş bu, bunlar mayolu bunlar. Bu. Ha, öyle bir şey mi acaba?
Bu sefer bahar.
Ulaşım aracı azlığı sebebiyle bütün sporcu ve kafileler yarışma ve maçlardan saatler sonra otellerine dönebilmiş. Yüzmeye ev sahipliği yapan yeni havuzdaki touchpad'ler sporcuların ellerinde kalmış. Halterde sporcumuz altın madalya almış ama İstiklal Marşı çalınamamış, ses sistemi yine çalışmamış. Seyirciler okumuşlar İstiklal Marşı'nı. Ha, bu arada bir de bir gırtlak kesme hareketi yapan bir Katarlı oyuncu vardı biliyorsunuz. Voleyboldaki terbiyesizliğe ceza çıkmadı. Katarlılar Instagram'dan story atarak olayı geçiştirdi. Handbolda da, o voleybolda yaşanmıştı. Yani voleybolda Katarlı sporcular bizim sporcularımıza kafanızı keseriz tehdidi yapmışlardı. Biz Katar'la aramız iyi ya. O yüzden mevzu ile ilgili hiç sesimizi çıkarmamışız. Bak düşün. Bu sefer handbolde de Katarlı sporcular seyircileri tahrik ederek şampiyonluk kutlaması yapmış. Bir tepki vermeyeceğimizi düşünüyorlar ki vermemişiz zaten bu arada, ilginç. Ne bu? İslami dayanışma oyunları.
Kapıyı çalan aşksa kapatamazsın yüzüne. Yanacağını bilsen de gönüllüsündür ateşe. Nasıl oldu anlamadın, bak kapıldın birisine.
Dün Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki indirim gündemdeydi, biliyorsunuz. Deli deli. Cumhurbaşkanının talimatıyla ürünlerde indirim yapılacak diye herkes kapılarda kuyruklar oldu.
Deli değil, nabzı saydırmaz bu. Deli deli deli deli deli yeni aşk bu.
Sor. Şeker, un, zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi 30-40 çeşit üründe indirim yapılacağı müjdesinin ardından herkes böyle kapılarda kuyruklar buyruklar. Dün bakıyorsunuz böyle televizyon kanalları, özellikle havuz kanalları marketlerin önünden canlı yayınlar yapıyor işte. Halkımız şu anda koşa koşa gidiyor falan diye. Uzmanlar da bu sırada açıklama yapıyorlar. Dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Yani mevzunun bu şekilde olmayacağını, fiyatların bu şekilde inmeyeceğini, emirle fiyatın düşmeyeceğini anlatmaya çalışıyorlar.
Aman aşkım bir daha.
Tarım yazarı, tarım konusunda Türkiye'nin en uzman isimlerinden bir tanesi Ali Ekber Yıldırım. Tarladan sofraya olan süreç bütün olarak ele alınmalı. Girdi fiyatları düşmeden market fiyatlarının düşmesi imkansız. Bu ürünler markette yetişmiyor ki markette fiyatı düşsün demiş. Nitekim Ali Ekber Yıldırım'ı doğrulayan rakam da tarımdaki üfe oranından anlaşılıyor. Üretici fiyat endeksinden anlaşılıyor. %157.9 artışla rekor seviyeye çıkmış. Yani çiftçinin sattığı ürünlerin ilk el satış fiyatlarındaki değişim %157.9. Ama diyorlar ki market indirsin, olur. Market saksıda soğan yetiştiriyorsa mesela, onu da direkt böyle satıyorsa marketin içinde, onun fiyatı inebilir. Ha bu arada fiyatlar inmiş mi? İşte o konuyla ilgili de çok böyle acayip açıklamalar var. Çok ciddi bir hayal kırıklığı var. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine gitmiş. Mesela Oda TV indirim yapılan ürünlerin eski ve yeni fiyatları arasındaki farkı araştırmışlar. Mesela 800 indirim yapılacağı açıklanan ürünlerin fiyatlarına bakmışlar. 830 gram salçanın eski fiyatı 16 lira 25 kuruşmuş. İndirimden sonra indirimli satış fiyatı 16 lira 25 kuruş olmuş. İnmiş, evet. Şimdi bu fiyatların inmesi ve çıkması ile ilgili rakam karşılaştırmasını nebati mantığıyla yapıyorum ben. O zaman gerçekten inmiş gibi görünebiliyor. 1 kilogram zeytinin eski satış fiyatı 42.90 iken indirimli satış fiyatı 42.90 olmuş. Pilavlık bulgurun eski fiyatı 1 kiloluk 14.25'miş. İndirimli satış fiyatı yükselerek 14.90 olmuş. Ha işte şimdi tam nebati mantığı oldu. 22 liraya indi mazot. Ha bak, ayçiçek yağında indirim olmuş. 5 litrelik ayçiçek yağının eski satış fiyatı 162.90 iken indirimli satış fiyatı 146.90 olmuş. 2 kilo un 24.75 iken 22.45'e inmiş. İnmiş. Yani bayağıymış ya. Şimdi dolayısıyla kuyrukta bekleyenler içeri girdiklerinde gördükleri manzara karşısında epey bir tepkilerini göstermişler. Hatta birisi şey diye tepki gösteriyor, diyor ki ben diyor girdim diyor, Cumhurbaşkanımızın diyor talimatıyla fiyatlar indirilecekti, baktım indirmemişler, bu diyor Cumhurbaşkanımızı oynanan bir oyun mu diyor acaba? Hal böyle olunca bu tarım kredi kooperatifleriyle ilgili bazı yöneticiler görevden alındı falan diye haberler çıktı dün, bilmiyorum doğrulandı mı? Ha, bu arada bazı ürünlerin son tüketim tarihlerinin geçtiği de anlaşılmış. Ankara'da Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bazı ürünlerin son kullanım tarihlerinin geçtiğini ya da son günü olduğunu duyurmuş CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap. Sosyal medya hesabından paylaşmış. Hatta var böyle bir ürün. Son kullanım tarihi 15 Ağustos olan ürün mesela dün satılmış. Yani aldın yedin. Tekne değil ama bu. Aldın yani. Şimdi 15 gün yoktum tatilde. Bu arada acaba benim kaçırdığım bir şey olmuş mudur diye dün böyle haberleri falan tarıyordum. Bir baktım Balıkesir Havalimanı ile ilgili bir haber var sevgili dinleyiciler. Heh dedim, Balıkesir Havalimanı'na uçak inmiş. Bir böyle heyecanlandım, Balıkesirliler adına heyecanlandım. Çünkü en son Balıkesir'e gidip yayın yaptığımda orada da böyle konuşmuştuk dinleyicilerimizle. Onlar da büyük bir heyecanla Balıkesir Havalimanı'na inecek ilk yolcu uçağını bekliyorlardı. İşte Balıkesir turizminin bu şekilde kalkınacağını, büyük bir sıçrama olacağını falan düşünüyorlardı. Tıpkı bir zamanlar Ankaralıların düşündüğü gibi. Uçak inmemiş meğerse başka bir haber varmış. Uçak inmeyen havaalanına ulaşım ve servis hizmeti ihalesi açılmış. Yapımı için 76 milyon lira harcanan ve aylardır tek bir uçağın dahi inmediği, burada yolcu uçağının inmediği diye düzeltelim. Çünkü eğitim uçakları iniyor mesela. İşte bu bazen tarım ilaçlama uçakları iniyor ama yolcu uçağı inmiyor. Şimdi orada yapılan harcama bir yolcu terminali harcaması. Kocaman bir yolcu terminali var, Balıkesir Merkez Havalimanı diye. İşte bu yolcu uçağı inmeyen Balıkesir Merkez Havalimanı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi ulaşım ve servis hizmeti alım ihalesi açmış. İlanda 2023-2024 yıllarında toplam 3 adet minibüsle 2728 sefer yapılacağı yer almış. İster acı sen onu ister hedef al. Tanımadım mal bizi olduk radikal. Kalmadı söyle ona bakılmadı. Demek ki 2023 ve 2024'te umut var. Yani Balıkesirliler yine umut etmeye devam edebilirler. Belki yolcu uçağı iner falan diye. Bu versin belki kafası tribal. Bir sigara bir dal. Bir nefes al, kartalla kafes al. Yeah, saat 10'da. Ankaralılar üzülmesinler, Ankaralılar için de bir haberimiz var. Her şeyin yolunda değil. Neyse, Ankara'dakine en azından vaat edilen şey geliyor. Yüksek hızlı tren garından bahsediyorum. Ankara'nın göbeğine yapılan o heyhüla var ya böyle. Dünyanın en çirkin binalarından bir tanesi, eşek kadar. İşte o Ankara'daki yüksek hızlı tren garı. Orası da yolcu garantili biliyorsunuz. İşte bu yolcu garantisi için Colin Limak Cengiz grubuna 33 milyon 352 bin 545 dolar ödenmiş sevgili dinleyiciler. Numara, yalandır, bakma buton. 2016 yılında açılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı için 14 yıl yolcu garantisi verilmişti. Böylece Colin Limak Cengiz grubuna 33 milyon 352 bin dolar ödenmiş. Yolcu başına 1,5 Amerikan doları artı KDV ile garanti edilen yolcu sayısının aşılması durumunda da aşan kısım için yolcu başına 0,5 Amerikan doları artı KDV ödeniyor. Yani garantiyi tuttursak da üstüne ödüyoruz, öyle mi? Buna göre son 5 yılda toplam 22 milyon yolcu garantisi verilirken, ki 14 yıl daha ödeyecekmişiz biz bunu. 5 yılda toplam 22 milyon yolcu garantisi verilirken gerçekleşen yolcu sayısı kaç olmuş? 8 milyon 579 bin. Hesap yine tutmuş yani. Bir vakit İstanbul'daki metrobüse her gün kaç yolcunun bineceğini hesap eden bir arkadaş vardı, hatırlıyor musunuz? İşte o arkadaş buralarda şu anda. Yandı tutuştu. Sen gidince bak neler oldu. Kalbimin ucu yandı tutuştu. Ya bir de liyakat meselesi var da Neyse dur, bu konuya yarın girelim çünkü çok böyle detaylı haberler var. Milli eğitim işine dönelim, eğitim işine dönelim. Şimdi malum öğretmenler isyan halindeler ki tatile gitmeden önce bu konuyu konuşuyorduk. Şu öğretmenlik uzmanlık sınavı, yok işte uzman öğretmen, yok baş öğretmen falan gibi böyle abuk subuk bir şey yapıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Bu soruların el altından birilerine verilip verilmeyeceği belli değil diyordum. Zaten bir sendikaya yakın öğretmenlere, o sendika üyesi öğretmenlere WhatsApp gruplarından sorular gidiyormuş diye daha şimdiden haberler çıkmaya başladı. Yani o baş öğretmen yapılacak öğretmenler, ki bir tane baş öğretmen vardır, Mustafa Kemal Atatürk'tür, başka baş öğretmen olmaz, o saçma zaten de. İşte uzman öğretmen olacak öğretmenler, baş öğretmen olacak öğretmenlerin kim olacağı zaten tahmin ediliyordur herhalde. Niye yapıyorsunuz böyle bir sınavı diye sorunca Fatih Altaylı Milli Eğitim Bakanı aramış Mahmut Özer. Demiş ki okulların eğitim verme biçimindeki yeterliliği tespit edilemediği için, yani öğrenci başarısı üzerinden ölçümlerin sorunu tam göstermemesinden dolayı öğretmenlerin de bu sebeple kariyer sınavına sokulmasına karar verildiğini söylemiş. Yani eğitimdeki sorun bulunamıyormuş. O nedenle öğretmenler de kariyer sınavına gireceklermiş. Eğitimdeki sorunu bulmak için yapıyorlarmış bu sınavı. Nasıl? Ya nasıl derken, yediniz mi diye soruyorum. Bu arada aynı Milli Eğitim Bakanı daha önce ne demişti? Türkiye son 20 yılda bütün değerlendirmelerde yükselişte, 20 yılda eğitimde devrim yapmıştır. Ama sorun var, sorunu tespit edemiyoruz. Ama devrim yaptık eğitimde, değil mi? Ha, birinden birinde bir problem var ama... Şimdi biz de dolayısıyla bu sabah böyle sınavsız mınavsız eğitimdeki sorunun ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Nedir acaba eğitimdeki sorun diye dinleyicilerimize soruyoruz. Sınavsız. Milli Eğitim Bakanı eğitimdeki sorunu bulmak için kariyer sınavı yaptıklarını söylemiş. Sizce nedir eğitimdeki sorun diye soruyoruz. Öğretmenlere de soruyoruz. Velilere de soruyoruz. Hatta öğrencilere de soruyoruz. Onlar da bizzat eğitimin içindeler, değil mi? Eğitimdeki sorun bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz mevcut. Sınavsız yanıtlayabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32, 0532 172 kafa, buradan da yazabilirsiniz. Bir ara verelim, reklamlardan sonra yeniden buradayız.
Velvet Focus mevsim havasını sunar.
Ülkemizin denize kıyısı olan bazı şehirlerinde görülen en yüksek deniz suyu sıcaklıkları şöyle: Mersin 30, Antalya 31, Muğla 29, İzmir 28, Çanakkale 26, Bursa 28, İstanbul 25, Trabzon 25 derece olacak.
Yazı kışı kalmadı.
Arkivit, Arkivit, hep ileri git.
Arkivit ailesi her mevsim yanınızda. Arkivit Focus mevsim havasını sundu.
İKSV'nin 50. yılında
Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la Salı gününün sabahındayız. 8'i 1 dakika geçiyor saat. Eğitimdeki sorunun ne olduğunu bu sabah konuşuyoruz. Bunu niye konuşuyoruz? Çünkü eğitimde bir kariyer sınavı durumu var. Öğretmenler sınava sokuluyor. Bu sınav sonucuna göre öğretmenlere ünvanlar verilecek. Şimdi bu sorular, bu sınav nasıl yapılacak? Bu sorular önceden birilerine verilecek mi? Ki o konuda biliyorsunuz epey bir şaibeliyiz biz. Daha şimdiden iktidara yakın sendikanın WhatsApp gruplarında soru modellerini, hatta bazı soruları paylaştığı söyleniyor, düşünün. Daha şimdiden. Milli Eğitim Bakanı da diyor ki neden bu sınavı yapıyorsunuz diye soruyorlar. Diyor ki eğitimdeki sorunu görmek için yapıyoruz diyor. Biz de nedir eğitimdeki sorun acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Ne sorunu? Nema problema diyenler de vardır mutlaka. Bu arada dur, eğitimdeki soruna geçmeden önce sabah yayına girerken bahsettim ya, hani görmüşsünüzdür Ankara'da AFAD binası, dün Afet Koordinasyon Merkezi binası fırtınadan zarar görmüş ya. Dışındaki kaplamalar uçmuş. Bir dinleyicimiz diyor ki ben diyor orada çalışıyorum. Afet Koordinasyon Merkezi'nde her yerinden su akıyor. Gördüklerinizden başka camlar falan da kırıldı AFAD binasında diyor.
Artık siler bir maziyi senin yerine.
Eğitimdeki sorun acaba? Abi Slaven Bilic bizi çok iyi çözmüş. Türkiye'de bilgili olanların yetkisi yok, yetkisi olanların da bilgisi yok demişti. Eğitimdeki en büyük sorun da Türkiye'nin en büyük sorunu yani liyakatin olmaması demiş bir dinleyicimiz. Eğitimdeki sorun eğitimsizlik. Müfredatı ezberleyerek anlatmakla eğitimci olunmuyor diyor bir dinleyicimiz. Eğitimdeki sorun, o sorunları bulamazlar. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın trafosuna kedi kaçmış, o nedenle sorunları bulmak çok zor diyor İsmail göndermiş. Öyle bir şey mi olmuş ya? Değil de işte Milli Eğitim Bakanı böyle söylüyor. Diyor ki ben diyor eğitimdeki sorunları diyor öğrencilere sınav yaparak bulamam ki diyor. Öğretmenlere de diyor bir sınav yapmamız lazım diyor. Ancak diyor öyle diyor öğreniriz diyor. Bak ne sorunu diyorlar. Eğitimde sorun mu var? Ne sorunu canım?
Konuşalım mı sesini duymadan?
Yetersiz okullar, kalabalık sınıflar, adaletsizlik, parası olan 10 kişilik sınıflarda olmayan 60 kişilik sınıflarda eğitim almaya çalışıyor. Öğretmenlerden sonra 60 kişilik sınıfa 40 dakika yetmesi bekleniyor. Yeterince okul açılmış olsa bu kadar öğretmen de açıkta kalmaz. Eğitimdeki sorun bu demiş mesela bir dinleyicimiz.
Bir haksız var, iki de yalnız bu hikayede. Geceler benden bıkana kadar, tüm yıldızları sayana kadar, sen beni gelip affedene kadar, uyku yok, uyku yok bana. Şişenin dibini görene kadar, zemin altından kayana kadar, sen beni gelip yine sevene kadar.
Eğitimdeki sorun öğretmenlerin uzmanlığının tartışılmasıdır. Gittiğim üniversiteyle, geçtiğim derslerle, KPSS ile zaten uzmanlığımı kazandım. 500 sayfa PDF ezberlemekle uzman olunmaz diyor. Matematik öğretmeni bir dinleyicimiz göndermiş. Öğretmen dediğin zaten öğretmen olurken uzmanlaşıyor. Uzman öğretmen neymiş ya?
Yapmam hiç tantana, ne demem gerek, daha bir şans vermen için bana. Farklı yerlerde aynı.
Eğitimdeki sorun, Türk eğitim sisteminde iki eksik var. Eğitim ve sistem.
İki de yalnız bu hikayede. Geceler benden kana kadar, tüm yıldızları sayana kadar, sen beni gelip affedene kadar, uyku yok, uyku yok bana.
sorun eğitimdeki sorunu arayanların eğitimsizliği ve liyakatsizliğidir demiş bir dinleyicimiz. Eğitimdeki sorun mesleğin içinden gelmeyen liyakatsizlerin bakanlığı yönetmesidir. Öğretmene danışmadan alınan her karar yanlıştır. Ben yaptım oldu mantığıyla eğitim yönetilmez. Aslında ideal milli eğitim yönetimi böyle değil zaten. Vakti zamanında ne demiş? Şu okullar olmasa marifi ne güzel yönetiriz dememişler mi? İşte o diyen arkadaşın bu torunları bunlar. Bugün de onlar bu şekilde yönetiyorlar. Eğitimdeki sorun. Müfredat ezbere dayalı, gençliğe hitap etmiyor. Öğretmen geçim derdinde çünkü maaşlar yetmiyor. Diyor manici muallim göndermiş. Ben en çok öğretmenler ne diyorlar diye merak ediyorum zaten. Öğretmen dinleyicilerimizin yazdıklarına öncelik veriyorum.
Başımda bere, dilimde boru. Gidiyorum Katar'ın gittiği yere doğru. Çök çök çök çök.
Eğitimdeki sorun özel okullar fırsat eşitliğinin yok olması, 4 artı 4 artı 4 müfredat, sarı sendikalı idareciler, bütün müdürlerin tornadan çıkması. Şimdi bütün bu müdürler ve sarı sendikalı idareciler, bunların hepsi şak diye bir anda baş öğretmen olacaklar, uzman öğretmen olacaklar değil mi? Tesadüfe bak, hep onların sonuçları iyi çıkacak. Bak bunu da ben demiştim derim ha. Söyleyeyim size, bu sınav yapıldıktan sonra eğer iptal olmazsa. KPSS için demiştim çünkü. Hatırlayın.
Hayatta her merhale bir istasyon. Bir durak yeri. Durmak istiyor Katar.
Eğitimdeki sorun liyakatsizliği diyor, liyakatsizlik diyorum, başka da bir şey demiyorum.
Acelem ne bilmem.
Şu haberi hatırlatıyor dinleyicimiz. Milli Eğitim Bakanı Özer, şoförü İlyas Öcal'ı önce özel kalem müdürü, daha sonra da Milli Eğitim Bakanlığı şube müdürü olarak atamış şoförünü.
Arkada vagonlar.
Şimdi de öğretmenlerin yeterliliği için sınav mı yapılacakmış? Önce bir direksiyon sınavı yapsak madem öyle.
Başımda bere, elimde sarma, denden vuru. Gidiyorum Katar'ın gittiği yere doğru. Başımda bere, elimde sarma, denden vuru. Gidiyorum Katar'ın gittiği.
Eğitimdeki sorun, önerilere rağmen düzeltilmeyen kitaplar, uyarılara rağmen iyileştirilmeyen müfredat. Öğretmene rağmen dayatılan sınav sistemi. Eğitimdeki sorun maalesef eğitim ve sistem diyor Ayşegül öğretmen.
Niceleri gittiler de bir daha geri dönmediler. Fakat neden, niçin?
Kayırmacı ünvanlarla öğretmen kendini geliştiremez, eğitimi zenginleştiremez. Yaz eğitim etkinlikleri ve eğitimdeki kullandığı uygulamalarla öğrencilerin öğrenmesi geliştirilir. Uzmanlık sınav öncesi neyse sonrası da aynı olacak. Ne değişecek?
Başımda bere, elimde sarma, benden vur. Gidiyorum Katar'ın gittiği yere doğru. Başımda bere, elimde sarma.
Bu arada Milli Eğitim Bakanı 14 Ağustos'ta şöyle bir şey söylemiş. Biz sınav olmasın dedik, öğretmen sendikaları ayağa kalktı demiş. Kabul etmeyiz dediler demiş. Hangi sendikaymış bu? Yani bu sınavın, bu kadar öğretmen olmasın derken bu sınav olsun diyen sendika hangi sendikaymış acaba? Hay, oradan galiba problemi çözeceğiz de o yüzden soruyorum. Hangi sendika ısrarla bu sınavın olmasını istiyorsa bu sendikaya galiba sorular önceden. Eğitimdeki en büyük sorun. sorun 12 yıllık eğitimin zorunlu olması. İlkokuldan sonra mesleki ortaokullar ve liselerle yetişmiş ara eleman sorunu çözülmeli. Her şehre üniversite açmakla sorun çözülmüyor. Niteliğe değil niceliğe önem verdiğimiz sürece bugünkü başlığı açmaya devam edersiniz siz Nihat Bey diyor Metin öğretmen göndermiş.
Dersen düzelecek. Bıktım bu tavrından. Çık artık aklımdan.
Eğitimin sorunu öğretmenlerin itibarsızlaştırılması, sistem ve yetersiz maaşlardır diyor. Bilişimci hoca göndermiş. Nihat Bey, uzman öğretmenlik için yandaşlar sınava girmeyecek. Onlar 3 yıl önce talimat alarak yüksek lisans yaptılar. Sadece video izleyecekler. Sınav yüksek lisans yapmayan yandaşlarına ek para alması için yapılıyor. Ha bir de bu mu var? Ne sistemmiş bu ya? Konuştuğumuz mevzu bu ülkenin geleceğini, dolayısıyla çocuklarınızın, torunlarınızın geleceğini ilgilendiren mevzu, biliyorsunuz değil mi? Eğitim.
Alıştırdın sonra değiştin, dertsiz başıma bir dert
oldu. Aslında en önemli konu eğitim ve bu en önemli konuda yapılanı konuşuyoruz. Yani yapılan gerçekten en saçma işi konuşuyoruz belki de.
Tipine vuracağız dansın, gideceksin, kalmadı şansın, son ses. Dinlemeden bile son söz. Çıktım sokaklara kutlar. Bir şampiyonluk gibi ruhum pozitif basıyor.
30 yıllık beden eğitimi öğretmeniyim. Siyasetçiler ekranlara çıktığında sporun ne kadar önemli olduğundan bahsederler. Ancak uygulamaya geldiğinde okulların %90'ında spor yapacak doğru düzgün alan yok, salon yok, malzeme yok. Malzeme almak için her yıl dilenci gibi dolanıyoruz. Mesela bu yıl babasının tuğla fabrikası olan bir öğrenciyle anlaşmaya çalışıyoruz. Ama babanın bundan henüz haberi yok. Bu arada uzman öğretmenlik sınavına bakan, müsteşar, genel müdürler ve daire başkanları da girsin. Sonuçta eğitime yön verenler onlar. Onlar da bu sınava girsinler. Mesela Milli Eğitim Bakanı da bu sınava girecek mi acaba diye merak ediyor öğretmen dinleyicimiz, ki bence haklı. Bence Milli Eğitim Bakanı da girmeli, evet. Lisede öğretmenim. O sebeple liseden bahsedeyim. Eğitimdeki sorun, o yaşta gençleri haftada 40-44 saat derse sokmak insanlık suçu. Çocuklar doğal olarak okuldan nefret ediyor. Nefret ettiği şeyde de başarılı olamıyor diyor. Barbaros öğretmen göndermiş Ereğli'den.
Canıma tak etti, içime fenalık, aman be yetti. Sinemaya gitme, sokakta dolaşma, telefona da bakma, yeter bir köle miyiz abi, bu da aşk mı yani, ne de acayipsin medeniyet hani. Hadi düş yakamdan, gelme arkamdan, kenardan kenardan, dandirin dandirin dan.
Aslında bu sınava vekilleri soksak. Demiş mesela bir dinleyicimiz de, ben ondan önce söylüyordum. Milletvekili olma şartları arasında KPSS'ye girme olsun ve orada da mesela 80 puan şartı olsun. KPSS'den 80 puan alamamış olan milletvekili adayı olamasın.
Konuşma,
diyordum. Sonra sınav soruları zaten onun da bir hükmü kalmadı yani. Eğitimdeki sorun her öğrenciye her dersi öğretmeye çalışmak ve hiçbir şeyi tam öğretememek. Üniversiteye başlayana kadar kimse hangi bölümü okuyacağını bilmiyor. Tamamen aldığı puana göre okul seçiyor.
Daha oyunlardan ele farkımız kaldı koyunlar.
Yani aslında örneğin lisede çocuğun hangi konuda yetenekli olduğu, hangi konuda yüksek eğitim alması gerektiğinin belirlenmesi lazım değil mi? Bunu böyle son dakika sınavla belirlemek, aldığı puana göre bir yere göndermek ne kadar doğru? Eğitimdeki sorun okulların ticarethaneye çevrilmesi, parayla öğretmen seçilmesi. Eğitimdeki sorun 20 yıldır ülkeyi yönetip bir sistemi 4 yıl arka arkaya devam ettiremeyenlerdir. İktidar partisi aynı, 20 yılda kaç kere değişti sistem bir düşünün. Eğitimdeki sorun nedir acaba? Eğitimdeki sorunlarımızı rahmetli Oktay Sinanoğlu hocamız o kadar güzel özetliyor ki olay ta 1945'te başlıyor. Milli eğitimden bahsetmek için ta o yıllara gitmek lazım demiş mesela bir dinleyicimiz. Canım köy enstitülerinin kapatılmadığını, daha da geriye gidin, köy enstitülerinin kapatılmadığını düşünün mesela. Kapatılmamış olsa biz bugün ülke olarak nerede olurduk? Nasıl bir ülke olurduk acaba? Allah'ım, kıyamet mi kopacakmış aman? Keyif benim, köy seninse bunaldım Allah'ım. Eğitimdeki sorun Yeliz'in dedesini iyi anlamayıp kıymetini bilememiş olmamızdır. Matematiği bulmuştu değil mi onun dedesi? Okullarını kapatıp köydeki çocukları okulsuz bırakmak eğitimdeki sorun diyor Hayati.
Derdin neyse söyle, buluruz bir çare.
Bir Gaziantep atasözü der ki her boyayı boyadık fıstık yeşili kaldı. Eğitimdeki her sorunu çözdük, öğretmenliğin uzmanlığı kaldı. O zaman yemek tarifi kitabı ezberleyen herkes uzman aşçı mı olacak? Bak güzel soru bu. Bir dakika dur. Uzman radyocu? Ben de olabiliyor muyum ya uzman radyocu? Öyle bir şey olabiliyor mu? Bizim sınavı da TRT yapsın. Eğitimdeki sorun mesleğimizin özünü anlayamamış insanlar tarafından yönetilmesidir. Diyor Asude öğretmen göndermiş. Eğitimdeki sorun, sorunun öğretmen olduğu sanılıp bütün suçun bize yüklenmesi ve kariyer sınavı adı altında ayrıştırıcı ve veli ve öğrenci gözünde itibarsızlaştırıcı olacak bu uygulamanın yapılmasıdır. Bu arada bizim bakanımız mühendis diyor Ayşegül öğretmen. Nasıl ya? Milli Eğitim Bakanı öğretmen değil mi? Olur mu canım öyle şey? Eğitimdeki sorun adı konmamış özelleştirmedir. Anaokulundan başlayan ve bütün eğitim hayatını saran, velileri özel okul, imam hatip arasına sıkıştıran zihniyettir sorun. FETÖ'ye kıyak yapmak için teşvik edildi özel okullar, sonra da patladı işte, buyurun diyor. Murat göndermiş. Bu arada öğrencilerden soru geliyor. Mesela biz girdiğimiz sınavlar sonrasında uzman öğrenci olabiliyor muyuz diyorlar. Öyle ya, şimdi öğrenciler de bir sürü sınava giriyorlar. O zaman uzman öğrenci, baş öğrenci oluyor mu öyle bir şey? Olabiliyor mu yani? Nedir acaba eğitimdeki sorun? Milli Eğitim Bakanı kariyer sınavı ile ilgili eğitimdeki sorunu bulmak için bir kariyer sınavı yaptıklarını söylemiş. Sanki eğitimde bir sorun varmış gibi. Halbuki 20 yılda devrim yapmıştık biz eğitimde, öyle diyorlardı ama şimdi demek ki bir problem var. İşte nedir o problem, nedir sorun diye soruyoruz dinleyicilerimize. Reklamlardan sonra buradayız. Bu arada stüdyoya geldi. Reklamlardan sonra Murat Seymen'le bir sohbetimiz olacak. Murat Seymen konuğumuz olacak. Kısa bir bilişim konusunda nasıl önlem alınır bilgisi vereceğiz size. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la Salı gününün sabahındayız. Tarih 16 Ağustos ve bu sabah sizlere yine stüdyomuzda zaman zaman konuk ettiğimiz üzere Murat Seymen'le birlikte yine bir online dolandırıcılık üzerine konuşacağız. Sohbet edeceğiz ve dinleyicilerimizi bilgilendireceğiz. Çünkü bu kez İç Anadolu'dan gelen bir haber var. İç Anadolu bölgesinde gıda ürünleri üretimi yapan bir şirket bu kez siber saldırıya uğramış sevgili dinleyiciler. Bütün sistemler çökmüş. Şirket ağını tamamen ele geçirmişler bu hackerlar. Firma üretimini durdurmak zorunda kalmış ki gıda üretimi biliyorsunuz son derece önemli. Hani zamanında üretilmesi önemli. Süt ürünleriyle uğraşıyor bu firma. Ciddi bir mağduriyet yaşanmış. Dolayısıyla hızlı tüketim alanı olduğu için lojistik ağında da sorunlar olmuş. Ve 3 bitcoin istemişler. Şey olarak karşılığında 3 bitcoin fidye istemişler. Bilmiyorum Murat'cığım, bu arada hoş geldin. Özür dilerim ben hoş geldin demeden.
Estağfurullah seni... Efendim, öncelikle herkese günaydınlar.
Günaydınlar. Bu sesi bu aradaki 15 günlük sürede ben de özlemişim. Çok enteresan. Hiç beklemiyordum kendimden ama bende de böyle bir
efendim, teşekkür ederim.
Özlem karşılıklı oluşmuş yani. Özlem. Ne diyorsun sen bu bütün üretim ağının böyle ele geçirilmesi nasıl olmuş
bir
bu?
Üretim ağının ele geçirilmesi demek o firmanın bittiği an demek bence yani. Burada kaybedilen itibarı vesaireyi saymıyorum. Ticari zararı. Dolayısıyla bunların önlemini daha önce birkaç kez de anlattık. Daha önceden çok kolay bir şekilde alabilirler aslında firmalar.
Nasıl alacaklar? Şimdi biz daha önce de konuşmuştuk dediğin gibi. Sadece bu firmalar değil, hani böyle birçok böyle şirket, finans, muhasebe, üretim ağı. Yani bunları es geçebiliyor aslında firmalar. Yani bu siber güvenlik giderek daha önemli hale geliyor. Giderek daha ciddi bir risk haline geliyor.
Kesinlikle firmalar kendi önceliklerini düşünerek tabii ki işte muhasebe, işte üretim hattı vesaire gibi birçok network alanını iyileştiriyorlar, geliştiriyorlar. Belki teknolojik olarak daha iyi hale getiriyorlar ama güvenliği hep nedense böyle bir ikinci plana atıyorlar. Aslında öncelikli işlerden biri de bu.
Biz kullanıyoruz.
Biz kullanıyoruz.
Radyo olarak
kullanıyoruz.
Çünkü biz de neticede canlı yayın yapıyoruz. Bizim de mesela kullandığımız online birçok program var.
Var.
Aynı zamanda yani yayınları zaten online yapıyoruz.
Yayında kullandığımız otomasyon sistemleri var. Kendi network'ümüzde haberleştiğimiz yazılımsal programlar var. Uzaktan erişimle yaptığımız yayınlar var.
Evet, tamam, bunları çok tarif etmeyelim. Çok açıkta etmesek aslında. Çok bilmese. Biz nasıl önlem alıyorduk peki? Biz nasıl koruyoruz kendimizi? Berknet'le koruyoruz değil mi?
Biz Berknet'le koruyoruz. Aslında bu ölçekteki firmaların kesinlikle bir firewall ürünü kullanmaları gerekiyor.
Evet.
Firewall ürünü kullanmakla birlikte aynı zamanda veri yedekliliğine ihtiyaç duyan şirketlerin de verilerini mutlaka yedeklemeleri gerekiyor.
Aha.
Biz Berknet'le bu ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Ben daha önce Logosoft'un yerinde bizzat Ar-Ge bölümünü ziyaret ettiğimde orada bir takım sorularım da oldu. Hani böyle kıl müşteri gibi diyeceksin belki ama
evet.
Hani detaylı soran, sürekli araştıran tipler olur ya.
Onu biliyoruz.
Hazır
yani.
O vesileyle gitmişken arda arda sorularla ben ikna oldum orada. Sonrasında da yaklaşık 3 yıldır da burada ofiste kullanıyoruz. Gayet de kullanışlı.
Önerebiliyoruz da aynı zamanda.
Önerebiliyoruz. Bu şey gibi oldu. Tezgahtar gibi oldu. Hani ben kendim aynısını evde kullanıyorum.
Abi ben evde kullanıyorum bunu, değil mi? Doğru.
Tavsiye ederiz. Bu arada Türkçe bir arayüzde kullanımı çok rahat ve kolay. Her şeyden önce Türk lirasıyla alabildiğiniz, güncelleyebildiğiniz.
Asıl önemli olan kısmı o. Tamam, hani burada Türkiye'de geliştiriliyor ediyor her şey Türkçe falan ama Türk lirasıyla ödeme yapılıyor olması gerçekten güzel. Yani burada bir de tabii şey var, hani işlerin aksamasından falan bir yana, bir taraftan aynı zamanda haber oluyorsun işte böyle. Yani firma olarak haber oluyorsun. Yani evet, yani itibar konusu da biraz önemli. O nedenle biz dinleyicilerimize önerebiliyoruz. Çok böyle kısa bir vakit ayırıp hemen bir teklif alabilirsiniz aslında. Berknet'in web sitesine berknet.com'a girerek bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. 30 saniyenizi ayırıp bir teklif alabilirsiniz. Bursa, Edirne, Rize, Niğde, Edirne, Trabzon.com berknet.com sitesinden detaylı bilgiler alabilirsiniz.
Türkiye'deki tüm mevzuatlara ve yönetmeliklere uygun log tutma özelliklerine kadar içerisinde sayısız birçok özelliği de barındırıyor. Dediğiniz gibi web sitesinden de detayları inceleyebilirler.
Çok teşekkür ediyoruz.
Efendim,
Murat
ben teşekkür ediyorum.
Yine bu siber güvenliğimizi sağladığınız için bu sabahta.
Ben değil, Berknet sağlıyor.
Vay vay. Siber güvenliğimizi de sağladığımıza göre devam edelim eğitimdeki sorunla ilgili konuşmaya. Nedir acaba eğitimdeki sorun diye bu sabah soruyoruz. Kariyer sınavı yapılacak ya öğretmenlere. Bu sınavla ilgili Milli Eğitim Bakanı eğitimdeki sorunun ne olduğunu anlamak için yapıyoruz demiş. Ki eğitimin son 20 yılda evrim geçirdiğini, Türkiye'de eğitim konusunda bir devrim yapıldığını söylemişti. O zaman ne sorun var diye insan merak ediyor bir yandan.
Sensindir bunun sebebi, dur bir yok deme, düşünmeden hareket etme, mesailer harcamış bir sevgilin vardı. Şimdi karşında o sevgili huzurum.
Eğitimdeki en büyük sorun siyasetin eğitime bu denli dahil olmasıdır. Siyasi iktidarın 20 yılda eğitimde başardığı en önemli şey yönetici kadrolarını kendine en yakın olan isimlerle doldurmuş olmasıdır. Bu arada artık muhalif yönetici kalmadığı için birbirlerini yemeye çalışıyorlar. Yöneticiler yandaş olduktan sonra sıra başarılı öğrencilerin kazandıkları okullarda kendi yandaş öğretmenlerini çalıştırmaya geldi. Bunun içinde proje okulu adı altında okullar açılmaya başlandı. Bazı okullar proje okulu yapıldı, biliyorsunuz. Ve bu okullarda kimlerin çalışacağına okul müdürleri adı altında siyasi uzantılar karar veriyor. Kötü olan hiçbir şey tesadüf değildir. Hepsinin altında, bu ülkenin altını oymaya çalışan siyasetçiler vardır. Buradaki proje de şu: başarılı öğrencilerin kazandığı okullarda bizim öğretmenler çalışsın, buradaki öğrencileri işlesin. Buradan mezun olan başarılı öğrenciler bizim hakimimiz, savcımız, doktorumuz, valimiz, mühendisimiz olsun. Şunu göremiyorlar: bu ülkenin bu halde olmasının sebebi sizin düşünce tarzınız zaten. Çok doluyum, çok demiş bir öğretmen dinleyicimiz. Bu arada ne kadar çok, ne kadar çeşitli sorunu varmış eğitimin.
Hayatım kaymış, hangi yönde olduğu bilinmez. Gel bir gör beni, belki sensindir bunun sebebi. Dur bir yok deme, düşünmeden hareket etme, mesailer harcamış bir sevgi.
Şimdi öğretmenler birbirlerine haber veriyorlar eğitimdeki sorun konuşuluyor diye, dolayısıyla mesaj yağıyor. İçi boşaltılan meslek liseleri eğitimdeki sorun. Herkes de benim çocuğum doktor olacak, bize bakacak gibi bir saplantı. Ki bugün işte üniversite tercihlerinde, yerleştirme tercihlerinde tıbbın ilk defa daha az tercih edildiği, sayının azaldığı görülüyor. Doktor olmak istemiyor çocuklar, başlarına geleceklerden korktukları için. Eğitimdeki en önemli sorun iktidarın kendisidir. Her yıl değişen müfredat, öğrencilerin uyum sağlayamaması, fen, matematik liseleri açacaklarına bol miktarda İmam Hatip Lisesi açılması. Ülkenin bilime ihtiyacı var. Demin dedim ya, aslında en önemli problemimiz, bizim en önemli sorunumuz bu diye geleceğimizi konuşuyoruz aslında eğitimi konuşurken, eğitimdeki sorunu konuşurken. Eğitimdeki sorunu konuşmaya devam ederiz. Bir bakalım acaba kültür sanat adına neler var İstanbul'da?
İBB Kültür AŞ ile İstanbul'dan kültür sanat haberleri başlıyor.
Bu hafta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yine birbirinden güzel konserler, etkinlikler var. Bu akşam Çok Güzel Hareketler, bunlar iki var mesela Harbiye Cemil Topuzlu'da. Yarın akşam yani 17 Ağustos akşamı Kenan Doğulu, 18 Ağustos akşamı Yasemin Sakallıoğlu var. Doğru Koca Nasıl Seçilir gösterisiyle. 19 Ağustos'ta Candan Erçetin, 20 Ağustos'ta Cem Adrian, 21 Ağustos'ta da Tan Taşçı sahneye çıkıyor Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Ve çok güzel bir kitap sevgili dinleyiciler. Özellikle sinemaya meraklı olanlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınlarından Ertem Eğilmez kitabı çıkıyor. Türk sinemasında kalabalık kadrolu, herkesin başrol olduğu, güldürü tarzı başarılı filmlerin efsane ismi Ertem Eğilmez'in hayat hikayesini anlatan Ertem Eğilmez kitabı İstanbul Kitapçısı şubelerinde ve istanbulkitapcisi.com ve tüm kitapçılarda da satışa sunuldu. Agah Özgüç, Cem Pekman ve Gökhan Akçura'nın kaleme aldığı eser, usta ismin dergi yayıncılığından cep kitapları girişimciliğine, ticaretten eğlence dünyasına, sinemaya uzanan ilginç yaşam öyküsünü okurlarla buluşturuyor. Meraklı olanlar için çok güzel bir kitap istanbulkitapcisi.com'dan temin edilebiliyor. Ertem Eğilmez kitabı.
İBB Kültür AŞ İstanbul'dan kültür sanat haberlerini sundu.
Şimdi uzman radyocu olabilir miyim acaba diye sordum. Diyor ki dinleyicilerimiz, sınavı diyorlar TRT yaparsa hayatta olamazsın. Ben olmayayım zaten, ben normal radyocu olayım, boşver. Uzman olmayayım, baş radyocu olmayayım falan. Kimi atamışlardı en son TRT Radyo Dairesi Başkanlığı'na? Diyarbakır'da tapu müdürlüğünde çalışan biri miydi, kimdi o? Öyle bir şeydi değil mi? Eğitimdeki sorunun siyasi bir sorun olduğu yönünde genel olarak bir birleşme var. Gelen mesajlardan onu anlıyoruz. Eğitimdeki sorun, ücretli diye sınıflandırılan bizlerin öğrencinin cebindeki telefonun dörtte biri kadar maaş almamızdır diyor mesela. Ücretli öğretmen ya da sözleşmeli öğretmen bir dinleyicimiz göndermiş. Bakın diyor ki bir dinleyicimiz, 13 yıllık öğretmenim. Hükümete yakın sendika üyesi olmadığımız için ders programlarımız ona göre ayarlanıyor. İdareci olmak isteyenler yandaş sendika üyesi değilse idareci olamaz. Veliler eğer hükümetin yandaşıysa hükümetin karşı sendika üyelerine en ufak hoşlarına gitmeyen durumda soruşturma açtırıp müfettiş yolluyor. Bizim tek suçumuz görev yapmak. Elbette bu iş bir gün bitecek ama unutmasınlar, biz bu ülkenin mimarlarıyız. Biraz da biz öğretmenleri düşünsünler. Biz öğrencilerimizi çocuklarımız olarak görüyoruz diyor Aslı, öğretmen göndermiş. Bu arada yandaş sendika üyelerine gerekli sorular ve konular WhatsApp gruplarında paylaşılıyormuş diyor. Ki az önce ben de söylemiştim onu. Yani böyle bir sınav yapılacak ve kendi adamlarına o sınav sorularını önceden vermeyecekler mi zannediyorsunuz? Tabii ki verecekler, veriyorlar. Yani daha şimdiden bu kariyer sınavı şaibeli hale gelmiştir. İptal edilmesi elzemdir aslında. Da bakalım öğretmenlerin gücü, kamuoyunun gücü, muhalefetin gücü bu abuk subuk sınavı iptal etmeye yetecek mi? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çok seviyorum. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Salı gününün sabahındayız. Yayınımızın son bölümündeyiz. Eğitimdeki sorunla ilgili konuştuk bu sabah. Şu kariyer sınavından konuştuk. Diyor ki bir öğretmen dinleyicimiz. Şunu da diyor, not düşün. Sınava girmeyen öğretmenler girenlerin sınavına zorunlu gözetmen olarak girecekler. Yani sınavdan hiçbir şekilde kaçış yok. Ha bir de böyle bir şey var. Görevli de olacaksınız yani. Şimdi dediğim gibi neresinden tutsanız elinizde kalan bir durumdan bahsediyoruz. Bu kariyer sınavı, sınavın amacı, sınavın amacını bile açıklamaktan aciz bir yönetim. Ve niyetin, maksadın ne olduğu aslında 3 aşağı 5 yukarı anlaşılıyor ve giderek daha da çok ortaya çıkıyor. Daha şimdiden sınav sorularının WhatsApp gruplarından paylaşıldığından falan bahsediliyor. İş o noktaya gelmiş, bayağı tuz kokmuş durumda aslına bakarsanız. Buna rağmen bu sınav yapılacak mı göreceğiz. Biz yayınımızın sonuna geliyoruz. Mikrofonu Kripto Odası'na, Güçlü Mete'ye devrediyoruz. Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini, son gelişmeleri birazdan paylaşacak. Güçlü Mete Kripto Odası'nda bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.